Ayrım 57.
Gazeteye varıp günlük işe başladığında nedenin sanki açıklamaktan çekindiği gerginlik dizgiden gelen düzeltmeler önünde yıldıkça azalacağını artıyordu içinde. Sahir abi bugün gelmeyecekmiş dediler yeni düzeltmeleri verirken. Hastası varmış. Hemen gidip telefon açtı, yanıt alamadı. Evde yoklar, çocuklar okuldadır. Hastaneye falan mı gittiler? Nedret abla hasta demek. Üzüntüden çok mutluluk duymuştu sanki nedense. Çiçek alıp görmeye gidecekti şimdi hastaneyi. Gülümseyen, o sevgi dolu yüzüyle yatağına uzanmış Nedret ablaya yaklaşıp, ne romantik sersem herifim ben. Ya ağır hastaysa? Olamaz. Kulağına hep telefon sesleri geliyordu. Tuvalete giderken Sahir abinin odasındaki telefonun çaldığını duydu, koşup el attı açmaya, kilitlemişlerdi kapıyı. Hay sersem herifler, ne var bu kapıyı kapayacak şimdi? Sahir abi kilitlemez. Çalıp durdu telefon. Necla mıydı? Sahir abi arayacak başka kimse yoktu. Dayanamadı. Gidip yazı işlerinden telefon açtı. Yanlıştı yaptığı biliyordu. Ad vermeden konuşurdu Necla çıkarsa. Uzunca süreden sonra açıldı telefon. Garip bir alodan sonra kimi isteği sizi duyunca anladı hizmetçi olduğunu. Kimse yok mu orada? Yoktur, hastahanadalar. Siz kimsiniz? Kapattı. Eşref Bey'i hastaneye kaldırdılar demek. Başı dertte Necla'nın. Telefon etti belki de. Sahir abinin telefonunu biliyor o. Niye böyle üst üste biniyor terslikler? Ne tersliği? Terslik bizde. Yaşam doğal akışında gidiyor. Biraz böyle sallanmadan sonra daldı çalışmaya. İyi kaptırmıştı. Öğlende de çıkmamış, dönerle pilav getirtip sürdürmüştü çalışmasını. Batılı önderlerin Noel bildirileri başlamış. Herkes Utku'dan söz ediyor kan içinde. Churchill Kartaca'daymış, iyileşiyormuş. Aman iyileşsin, ölmenin sırası değil. Ne namussuz domuz ama. İngiliz emperyalizminin suratı sanki. Tam buldog köpeği herif. Kış saldırısında Kızıl Ordu Avrupa'ya doğru ilerliyor. Bitti Alman orduları masalı, dayağı yiye yiye kaçıyorlar. Geçen yazın başladılar, dikiş tutmuyor artık. Bizdeki itler her gün daha çok hırlıyor, işe bak be. Onların da günü gelecek, hırlasınlar. Güvenlikteki soruşturmasını dipdiri bir kızgınlıkla anımsadı birden. Heriflerin sözleri geziniyordu kafasında. Refik girdi. Kalk oğlum, yeter patronu zengin ettiğin. Nereye gidiyoruz? Çıkalım düşünürüz, yer mi yok? İşleri bitirmiş gibiydi. Kalkıp toparladı masayı. Düzeltmeleri gönderdi kapıdan çocuğu çağırıp. Paltosunu giydi, çıktılar. Merdivenleri iniyorlardı ki Turgut Bey telefon diye bir sesle döndü. Yazı işlerine yeni alınan şişe mantarı gibi kızdı merdiven başında seslenen. Fırladı hemen. Gelip yerine oturan kızdan başka kimse yoktu odada. Masadaki açık telefonu aldı. Heyecanlanmıştı bayağı. Buyurun. Titrek yutkunur gibi bir ses. Turgut Bey'le görüşmek istiyorum dedi bir duralamadan sonra. Buyurun, ben Turgut. Kimle görüşüyorum? Gene bir sessiz boşluktan sonra daha da titrek bir ses kekeler gibi başladı. Benim Turgut abi, Süheyla hani, anımsadınız mı? Beşiktaş'ta. Anımsamıştı, anımsamaz olur mu? Sevinçten kızgınlığa, korkuya, birbiriyle boğaz boğaza duyguların sersemliğiyle hem de. Dengeleyemiyordu içini, toparlandı. Tabii anımsadım dedi, nasılsın? Asıl güç sınavı atlatmış olmalıydı Süheyla'da. İyiyim dedi, çok iyiyim şimdi. Duraladı bir. Öyle istiyorum ki sizi görmeyi. Çekingence sustu gene. Ben de isterim tabii. Demişti ya, karar verebilmiş değildi isteyip istemediğini. Vakit kazanmak istiyormuş gibi soru verdi. Nasıl buldun bu telefonu? Muammer Bey verdi. Muammer Bey mi? Muharrem diyecek. Kur'an çarpsın sözü flaş gibi parladı kafasında. Bu kızın sözüdür, niye anlamadım? Ekmek çarpsın ki, Kur'an çarpsın ki. Titrek sesle daha iyi oturmuştu şimdi Süheyla'cık. İçi kaynadı sanki. Sizi şeyde bekleyeyim mi ben? Kusura bakma, çıkıyordum. Konuğum var, bugün olmaz. Yarın iyi mi? Bu saat. Bir an kaldı Turgut. Hay Allah, ne desindi şimdi? Olabilir dedi. High Life Pastanesi var Beyoğlu'nda. Budak oldu şimdi hani. Kültürü artmış kızın. Sesi de güvenli çıkmaya başladı. Evet biliyorum. 6'da orada buluşalım olur mu? Ben geleyim isterseniz, siz söyleyin. Ne söyleyeyim ben? Buraya mı çağırayım? 6'da gelirim yarın. Telefonu kapatıp merdivenlere dönerken olup bittiğinin şaşkınlığını atamamıştı üstünden. Gidecek miydi gerçekten? Hele yarın olsun bakalım. Bir şey sormadı Refik, çıktılar hemen. Kafasına takılmıştı. Bunun adı mı varmış bugünkü gazetede? Baktık ya. Süheyla'ya mı baktın? Niye almadın bugünkü gazeteyi yanıma? Kimse kendi gazetesini okumaz Babali'de. Taksiyle Galatasaray'a çıkarlarken olaya takılı kalmıştı kafası. Gazeteye nasıl geçer bu kız? Çiçek pasajında ara sıra uğradıkları yere doğrudular sözleşmiş gibi. Parayı da hep bu oğlan ödüyor. İngilizlerden alıyordur. Casusmuş ya. Biraz erken ayrılalım bu akşam. Söz Ankara olayına getiremiyordu yiyip içerlerken. Tutukluğu öğrenmek isteğini gizleme çabasındandı. Ne var gizleyecek? Pat diye sor. Şişe yarıya inince Turgut bir kadehi yeni bitirmişti. Sormasına kalmadan açtı Refik. Jigololuk ettiği Müjgan Hanım'ın oğlu Refik'in Mahdum Bey dediği, dış işlerinde çalışan Servet'ten sızmıştı ilk haber. İngilizlerle iyiden iyiye aramız açılmaya başlamış. Savaşa sokmak istiyormuş İngilizler bizi. Söz de vermişler Kahire'de. Çamura yatıyormuş şimdi bizimkiler. İngiliz asker danışmanlar Türklerle anlaşmaya çalışıyorlarmış ya boşmuş. Babali'de duyulan şeylerdi bunlar. Ruslarla bozuktuk. Bağlaşık ülkelerle, dost saydıkları İngilizlerle de şeker renkli aramız. Almancılar yararlanıyordu bu gerginlikten. Servet Bey de sevinerek söylüyordu bunları biraz. Boş ver oğlum dedi Turgut. Tatar Nafiz anlatıyor bunları şimdi. İkinci cepheyi Balkanlardan açmak istiyormuş Churchill. İnönü şu kadar silah isterim demiş falan filan. Tatar Nafiz diyorsa doğrudur. Tatar Nafiz'in kim olduğunu sen mi öğreteceksin bunu? İngilizlerin parmağı diyordun. Ruslara casusluk olayında. Rakısını ağırdan yudumlarken düşünme payı istiyormuş gibi gözleri Turgut'ta kaldı bir süre. Kendimizi yalnız sanıyoruz biz Turgut'cuğum dedi. Bilmem ben o duyguda olurum bazı. Hiç ummadığın yerde. Oysa kimler çıkıyor karşına şaşarsın. Başladı gene gizemli sözleri. Kimler çıkıyormuş deyiver oğlum. Sessizce rakısını yudumladı Turgut'ta. Ankara'da bir İngiliz gazeteci var. Sana sözünü etmedim. 2 yıldır dostuz hemen de. Oğlan komünist. Az buz değil hem de öyle. Herif tam militan. Hıyarlık etme de dinle oğlum. Yo dinliyorum. Gülüyorsun gibi geldi de bana. İngiliz dedin mi yapıştırırlar biz de hemen casusu. Çoğu öyledir. Kışkırtmak için söylemişti Turgut. Evet dedi Refik. Çoğu öyledir belki tümü değil. İlle de bir kazana atacağız. London School of Economics. Duydun mu bu adı? Yo nereden duyacağım? Nereden duyacaksın? Ben de duymamıştım. Marksist öğretiyi açık bir yüksek öğrenim kurumuymuş Londra'da. O çevredenmiş bu da. Bir sürü militan komünist çıkmış buradan. Aslında Chambry'di bitirmiş oğlan. Elçilikte çalışıyormuş. Basın ilişkileri filan. Durup uyardı birden. Masal gibi dinleme bu sözlerimi. Güldü Turgut. Yok ya dinliyoruz işte dedi. Gerçekten ilgiyle dinliyordu. Fazla ileri gitmiş gibi duraladı Refik. Dediği şu oğlanın. İngiltere'de baştakilerin faşizm domurlarında değil. Hitler'de. İmparatorluk kurtulsun, komünistler yok olsun. İnsanlıktı, özgürlüktü, masal. İyi demiş. Bandit Toriler bir de onların köpekleri var diyor İngiltere'de. İyi diyor. Etliyesine, Divine'a verip veriştiriyor viskiyi çekti mi? Emekçileri kandırıp satan tacirler diyor. Mercants of Labour. Ben de ezberledim artık. Kendisi neci peki? Dalgın düşünür kaldı bir süre. Söyledik ya dedi Refik. Gazeteci aslında. Manchester'lıymış bu. Babası işçi. Teyzesi varmış Londra'da. İyiymiş durumu. O okutmuş bunu. Her yerde böyle konuştuğunu sanma. Yakınlaştık biz. Sana bile sözünü etmedim bugüne kadar. Dediği başbakanlık hırsı olmasaymış Churchill'in İngilizler kesinlikle savaşa kalkışmazlarmış Hitler'le. Duydukları daha da kuşku uyandırıyordu Turgut'ta nedense. Bu oğlan da aptal değildir. Kül yutmazdır ya. Peki hangi dilde konuşuyorsunuz siz böyle? Küldü Refik. Tarzanca dedi. 2 yılda inanılmaz biçimde bizim dili öğrendi herif. Garsonlardan başladı önce. Su ver, buz getir. Az buçuk İngilizcemiz de işe yaradı. Takır takır Türkçe konuşuyor şimdi. Bizim gazeteler okur. Fachkin Cumhuriyet diye basar kalayı. Biliyorsun değil mi Fachkin'ki? Sikiş demek. Biliyorum dedi Turgut gülerek. Necla söylemişti. Bir Amerikan dergisindeki öyküyü okurken. Karı ne diyor bak demişti. Necla ile çılgınca sevişmişlerdi o gece bu sözden sonra. Ürpertiler gezindi gövdesinde birden. Kur'an çarpsın ki. Neyi kanıtlamaya çalışıyor bu oğlan şimdi? Adı ne bu herifin? Adından sana ne? De ki James. Konspirasyon ha? Tabii oğlum casusluk yapıyoruz kolay mı? Çevreyi kollar gibi sesini alçaltarak bir şeyler daha anlattı gene üstü örtülü biçimde. Sovyetlerle yakın ilişkisi varmış bu İngiliz'in. Mahdum Bey'den sızan haberleri tamamlayacak bilgiler de bundaymış. Neymiş bu bilgiler peki? Gizemli sözlerden öte bir şey söylemeyen Refik can sıkmaya başlamıştı iyice. Sonunda yumurtlar gibi döküldü ağzından. Doğu sınırındaki tabyaların planları Sovyetler'deymiş. İrkildi nedense. Ne biçim sözdü bu? Almanların peşini bırakıp Kafkaslardan bize mi yürüyecek Sovyetler yani? Tutamamış alaylı biçimde soru vermişti bunu. Yürür yürümez oğlum dedi Refik. Orası Stalin'in bileceği. Bizim bildiğimiz planları uçurmuşlar anlayacaksın. Bizim gazeteci olanı yiyeceği nane değil bu işler ya. İngilizlerin içinde Sovyetlere yakın birileri var. Bana öyle geliyor. Niye öyle geliyordu Refik'e? Sorsa ne olacaktı? Kalkıp Galatasaray durağındaki Maçka Beyazıt tramvayına doğru giderlerken yanı sıra biraz da yalpalayarak yürüyen Refik'e ''Kusura bakma aga'' dedi. ''Bir şey anlamadım bu akşamki anlattıklarımdan. Dikkatli ol o İngiliz'e bana sorarsan.'' Bir şey demesine kalmadan Refik'i durakta bırakıp atladı tramvaya. Kafası dumanlıydı. Bu palavra sözlere niye bu kadar önem vermişti bu oğlan? Ortalara nasıl düşer böylesi ağır giz? Maksatlı yayıyorlar belki de. O zaman? Ne oyundur kim bilir? Süheyla acık çıktı ortaya, Kur'an çarpsın ki. Yarın gitmesem kalkıp gelir mi gazeteye? Gelirse söylerim Necla'ya ben de. Beyazıt da tramvaydan inerken Necla'yı evde bulacağından kuşkusu yokmuş gibi sokağın içindeki karanlık konağın ses vermeyen kapısı önünde kızgınlığa battı. Çevrede dolanıp uğrasa mıydı gene? Sallanır gibi Beyazıt'a çıktı ağırdan, atladı tramvaya. Belli ki babasını bırakamadı kız. Ölecek mi, ne olacak o herifte? Ne olur ölürse cehennemin dibi olur. Ne bileyim ne olur. Ablası yatmamıştı eve geldiğinde. Serpil ile Nedret Hanımlara gitmişler bugün, kimse yokmuş evde. Karşıya geçti onlar, büyük babalarında demiş üst kattaki komşuları, hastaymış adam. Anımsadı Turgut, öyle birinden söz ederler ara sıra. O da mı yolcu? Birer ikişer gidiyor yaşlılar. Asıl gençler gidiyor cephelerde, milyonlarca hem de. Yarın şu kıza gidecek miyim ben? Ne gerek var bu ağızlara, gideceksin. Kur'an çarpsın ki. Yatağına girer girmez tatlı bir uykuya battı. Sabah uyanır uyanmaz da aklına ilk düşen bugün Süheyla'ya gideceğiydi. Doğru değildi belki aslında ama olur muydu gitmeseydi? Sabırsızlanıyormuş gibi beklemesi tersi biraz, biliyordu. Merakını kolay yenemiyor insan demek. Bakalım ne olmuş bu kız. Bir şeyler öğrenme umuduyla Muharrem'i arandı gazetede. Gelmemiş bugün. Öğlene doğruydu, telefon dediler. Yüreği hop ederek fırladı. Sahir abinin kapısı kapalıydı bugün de. Yazı işlerine gidip aldı telefonu, Necla'ydı. Dün de aramış, yanıt alamamış. Gazetedeki başka numarayı çevireyim demiş bugün. Gece geç vakit gelmiş, bekleyip durmuş evde. Sinirli, üzgündü sesi. Babasını yeniden hastaneye kaldırmışlar. Gene geç vakit evde olacakmış bu gece. Necla'nın çar çabuk söylediklerini dinleyip anladım. Sağ ol dedi Turgut. Kapattılar. Şişe mantarı kızla birkaç muhabir işlerine eğilmiş görünüyorlardı masalarında. Biraz şaşkın odasına döndüğünde. Sevinmesine sevinmişti Necla'nın aramasına da. Gitmemesi mi gerekirdi bu durumda Süheyla'yı? Nasıl da büyüttüm. Giderim, ne var bunda? Necla'ya da söylerim. Nasıl söylerim? Hiç söz etmemişti Süheyla'dan bugüne dek. Pat diye şimdi... Geçmişteki her şeyi anlatmak zorunda mıyım? Ben ona sordum mu? Geçmişindeki biriyle ilişki kursa böyle sormaz mısın? Ne ilişki kurmuşuz? Yüzünü görmedik daha. Tuzağa düşmekten korkmuyor musun? O var işte. Akşam Refik'in anlattıklarında tam tuzak kokusu var sanki, değil mi? Komünistmiş, İngiliz Sovyetlerle de. Peki bu tabya planları, işi Muharrem de yok bugün. Kur'an çarpacak diye korkuyor herif. Öğlende karşı köftecide garsonu beklerken Muharrem kapıdan giriverdi. İlk sözü telefon etti mi oldu sırıtarak yaklaşırken. Önemsemediğini göstermek için başını salladı Turgut. Garsonun getirdiği köfte tabağının önüne çekerken ha aradı dedi. Nereden, akrabammış benim. Ölen kocasından. Çok iyiliğini görmüşler senin. Ne demesi gerektiğini bulamadı Turgut. Abartmış dedi yavaşça. Sormak istediği bir sürü şeyi ağzından kaçırmaktan korkar gibi köfteleri tıkınmaya başlamıştı. Biraz safçaya iyi başarmış buraya gelmeyi. Elinden tutan olursa yarın bakarsın fırlar. Dün gördün değil mi? Minicik yazmışlar sitareyi. Onu yazdırmak da kolay değildir. Akrabansa destekleriz biz de. Ne diyeceğini, nasıl davranacağını bir türlü belirleyememişti Turgut. Bu herifi açık vermeden nasıl sıyrılacaktı? Lokmaları atıştırırken, vallahi zavallı iyi bir kızdır dedi pek önemsemediğini bildiren alçaktan bir sesle. Elimde bir şey olsa esirgemem. İyi yüreklidir dediğin gibi. Saftır biraz. Gariban işte. Sen gene selam söyle. Aradığına sevindi filan de. Olur abi. Sen görmeyecek misin? Masadan kalkarken derdim başımdan aşkın bugünler Muharremciğim dedi. Bizim ev bahçe sorunu çıkmış gene Manisa'da. Amcam hasta, ne yapacağım bilmiyorum. Hadi afiyet olsun, tepeleme iş var yukarıda. Yüreği ustalıklı oyunuyla sevinçli kapıya doğrulmuştu ki boş ver abi dedi Muharrem, ben ayarlarım, birlikte gideriz bir gece. Ne güzel oturmuştu Manisa yalanı da. Sitare olmuş adı demek. Acımayla karışık gülümsedi. Dansöz ya da şarkıcı demek. Onu bile soramadım, iyi ettin. En iyisi hiç bulaşmamak bu işe. Nasıl bulaşmazsın? Bu olan bulaştıracak bir yanından. En iyisi... Akşam 5'te işten çıkıp da Sirkeci'de tramvaya atlarken biliyordu ne yapacağını. Bir görüp konuşacaktı Sitare Hanım'la. Gecede Necla ile konuşacaktı olayı. Orada biterdi bu iş. Şahin Efendi ile de akraba çıktı Kur'an çarpsın ki. Pek kalabalık sayılmayacak pastanenin ortasındaki kalın sütunu çevreleyen dar kıyı masada gözünü kapıya dikmiş, pastasını kaşıklayan Süheyla'yı görünce şaşırdı. Gözlerinin içe gülerek pasta tabağını iteleyip iliştiği tabureden ayağa kalkan bu tavus kuşu gibi boyalı kız hangi kılığa girse, hangi adı alsa aslını yatsımayan soylu bir alçak gönüllülükle Beşiktaş'ta tahta konaktaki Süheyla'cıktı. Minik akkuş kanadı gibi eliyle sımsıcak tuttu Turgut'un buz gibi ellerini. Bırakmayacak gibi sıktı sımsıkı. İçi ışıldayarak gülümseyen yeşil gözleri Turgut'ta hoş geldin dedi. Öyle korktum ki gelmeyeceksin diye. 6 demedin mi? 5 var daha. Ne bileyim ben. Aymış gibi çekti elini. Pasta alayım sana dedi. Bundan ister misin? Çok seviyorum ben bu Adise babayı. Sizi bizi konuşma telefondaydı demek. Gizli akılları var bu kızın. Sen otur, ben alırım. Yerini kaptırma, bak gelenler var. Kıpkırmızı boyalı dudaklarının kıyısına bulaşmış çikolatadan belli pastayı çok sevdi. Kimi sinemaya gidişlerinde ara sıra uğradığı burada pasta yemek onun da sevdiği bir şeydi. Pek tekin yer değildir. Uğrak bir tür. Muharrem pat diye girivermiş bakarsın. Ya da Necla. Girerse girer, ne yapalım? Pastasını aldı, Süheyla'nın yanına çekip üstüne çantasını koyarak beklettiği tabureye ilişti. Anlat bakalım, nerelerdesin, ne yapıyorsun? Gözlerini aynı ışıltılı gülücükle Turgut'a dikmiş, söylenenleri duymamış gibi bakıp duruyordu Süheyla. Pastayı da yarım bırakmıştı tabağında, yemiyordu. Önlerine dikilmiş, yuvarlak sütunu çevreleyen parça parça, ince uzun aynalarda, gözünü kendisine dikmiş kızı yandan görünce güldü o da. Aynaya döndü Süheyla. Dudaklarındaki çikolata bulaşığını görmüş olmalıydı. Çantasından mendil çıkarıp özenle sildi dudaklarını, biraz da kızararak. Kusura bakma dedi, inanamıyorum. Ne kadar çok düşündüm böyle bir şeyi bilsen, ne çok da ağladım. Ağzından kaçırdığını utanmış gibi kızarıp gülümserken titreyivermişti sesi. Yüzündeki ışıklı gülücük dağılıverdi birden, gözleri doldu dolacak güç tuttu kendini. Dudaklarını ısırdı. Minicik pembe mendiliyle burnunu sildi. Bu duygu seni Turgut'u da kuşattı bir an. Kaşığı pasta tabağının kıyısına bırakır gibiyken vazgeçti. Pastaya batırıp yemeğe koyuldu. Nasıl dağıldık değil mi dedi. Yıktılar orayı da biliyorsun. Apartman yapacaklarmış. Ses çıkarmadan pastasını yiyordu Süheyla. Sinema boşalmış olmalıydı. Saldırır gibi girenler dolduruyordu pastaneyi. Daha çok ayaküstü pasta yenen, oturacak yeri sayılı bu daracık yerde, tezgahtan uzanıp pasta almak için bile birbirlerini ezerler birazdan. Çıkıp bir yere mi gideceklerdi şimdi? Nereye? Pastalar bitmiş, deminki duygu dalgasını atlatmanın sessizliğinde gülümseyerek bakışıyorlardı. Başka yer misin? Yok dedi Turgut. Sen? Ben iki tane yedim. İtiş kakış ayaktakiler için Süheyla'nın çarpıcı boyalılığı dışında da göze batar oluyorlardı artık. Kalkalım mı dedi Turgut. Sulu kar başlamıştı çıktıklarında. Herkesin bir yerlere sığınmak için koşturduğu bu alacalı Beyoğlu akşamında ne diyeceğini bilemeden bir iki adım attı Turgut. Çantasından çıkardığı şemsiyeyi açan Süheyla'ya döndü. Nereye gideceklerini bildiğini açıklayan gülücüklü bakışıyla şemsiyeyi Turgut'a doğru uzatırken ''Şuracık da bizim ev'' dedi Süheyla. ''Hem konuşuruz uzun uzun. Kimselerde yok, korkma.'' Duralayacak gibi oldu Turgut. Öylesine güvenli yola koyuldu ki kız uzattığı şemsiye altına sığınıp yanı sıra yürümeye başladı o da. Hem dönüp koşarak kaçmak ya da geçen tramvaya atlayıp kalabalığa dalıvermek geçiyordu içinden, hem de sonun nereye varacağını kaygıyla düşünmesine karşın belki de bildiği için bu yanı sıra sessizce giden kızla yürüyüp gitmekten alamıyordu kendini. Şemsiye de işe yarıyor sayılırdı. Görmesine engel olabilirdi kimilerinin. Necla'nın mı? Necla'dan saklanacak değilim herhalde. Kimselerde yokmuş, korkacak bir şey de yokmuş işte. Nereden biliyor korktuğumu? Korkmadan yaşanır mı bu dünyada? Şahin Efendi yok diyor. Yani Beşiktaş'taki koca karı teyze de yok. Konuşulacak bir sürü şey var gerçekten de. Nesini öğrendik ki daha? Zorunlu mu öğrenmek? Zorunlu diye bir şey yok ama öğrenmek de istiyor insan. Merak yani. Bursa sokağına sapıp sollu, sağlı epey sokak kıvrıldıktan, iniş yokuştan sonra bir eski apartmana girdiler. Otomatiği yakıp merdivenlere giderken bir kat çıkacağız dedi Süheyla aynı sıcak gülücükle. Beşiktaş'taki çık çık bitmez merdivenleri mi anımsatmak istemişti? Birinci katta kapıdan girince kendini Süheyla'nın içeriye alıverdiği küçük koridordan geçip köşeye dayalı divanı bol yastıklı, pencereleri basma perdeli, tabanı eski muşamba döşeli, kutu gibi bir oturma odasında bulunca şaşırdı. Etekleri ıslanmış paltosunu çıkarıp kapı yanındaki sandalyeye bıraktı. Beşiktaş'taki odalarını anımsatmıştı nedense. Yalnız şu çatlak, yeşil çini soba biraz yukarıdan bakıyor gibi. Vazolardaki çiçekler de biraz öyle. Nereye kayboldu bu kız girer girmez? Duvarda allı pullu bir resme, dansöz kılığında bir kadın resmine yaklaşıyordu ki kapı açıldı. Soyunduğu kara mantosunun altındaki günün modası olduğunu Necla'nın alaylı ağzından öğrendiği siklemen rengi, yünlüye benzer giysisiyle Süheyla girdi içeri. Düğmesiz aralıklı yaka bir çağrıyla dolgun göğüslere giden yolu gösteriyordu. Botların yerini alan ince, uzun topuklu kahverengi papuçlar üzerinde kısa sayılmayacak boyu iyice uzun görünüyordu. Bir adım atıp durdu. ''Çay koyayım mı?'' dedi. ''Sıcak sıcak. İçki de var istersen. Konyak filan.'' Kumral saçlarındaki permasından kaşı gözü tırnaklarına kadar becerikli bir özenle boyanıp süslenmiş, karşısında alacağı yanıtı güvenle bekleyen bu kızın göz bebeklerinde oynaşan çocuksu cıvıltı dışında neresi Süheyla'cıktı? Turgut'un şaşkınca duralayan bakışından istediğini yakalamış gibi bir atılımda kollarını doladı boynuna. Özlemle yanan, aç dudaklarıyla her şeyi unutturuverdi. Düşünmedi değil diretmeyi Turgutçuk, beceremedi. Soluğunu kesen yakıcı ısıyla birlikte yaşamında ilk kez karşılaştığı bir parfümün baş döndürücü saldırısıyla çakıp sönmesi bir olmuştu bu isteğin. Yıkıldıkları divandaki utkusundan sonra Süheyla'nın mutlulukla çekip sürüklediği yatak odasında da tutsaklığı sürüp gitti Turgutçuğun. Saat 10'a doğru apartmandan çıkarken parçalanmış, boşalmış, iyice de kirlenmiş duyumsuyordu kendini. Şimdi ne yapacaktı peki? Neyi anlatacaktı Necla'ya? Dalgın yürüyerek parmak kapı durağından bindiği Fatih Harbiye tramvayında pencere kıyısındaki boş koltuğa bunaltıcı biçimde çözümsüzlüğe batıran baş döndürücü suçunun ağırlığıyla siner gibi oturdu. Tuzağa düşürülmüştü. Evet, bu olabilirdi tek savunması. Şeytanca bir oyunla banyoyu bile ısıtıp hazırlamış kadın. Söylenecek şey değildi ya bu da. Hıçkırıklar arasında seni seviyorum deyip durması inandırıcı görünüyordu daha da kötüsü. Oyun değil miydi o da? Bunu mu söyleyecekti? Doyum sokulganlıklarında başını göğsüne dayayıp içini çekerek mırıl mırıl anlattığı daha az kandırıcı olmayan serüvenine kulağını mı tıkamalıydı? Kocası Şahin Efendi'nin ölümüyle kardeşinin yanına gittiği Çanakkale'den kaçar gibi gelip umutsuz, umarsız sokaklara düştüğünde aklında nasılsa kalmış Nuri Osmaniye'deki handa çalışan ayakkabıcı Naim'i umarsızlık içinde sora sora arayıp o da bir rastlantıyla bulması nasıl da yaşamının dönüm noktası olmuş zavallının. ''Şu bizim Naim mi?'' demişti Turgut şaşırıp. ''Hani hasta yatmıştı sizin odada, o işte.'' Dolu gözleriyle kıkır kıkır gülmüştü burasını anlatırken. O işte dememiş, tebe o işte demişti tam bir Kasımpaşalı ağzıyla, daha çok gülmüştü sonra da. Turgut gittikten sonra Halil abinin odasında bir süre yatmış Naim. O da gene çorba verirmiş bazı. O sıralar bir iki türkü söylerken duyduğu Süheyla'yı, ''Bilirim, senin sesin güzeldir kardeşcağızım.'' diye Kasımpaşa'yı o götürüp sokmuş müzisyenler arasına. Yakalanmamak için İzmir'e kaçmış sonra da Naim. Yarı yatalak bir koca karı, ikisi kadının kardeşleri, üç çocuk, çocuk demiyor, üç şopar diyordu gülerek. Her gece bir iki iş yapmaya kalkışan bir genç karı koca, bir de Süheyla. Yedi kişi bir odacıkta yatmışlar 2 ay boyunca. Akrabası olurlarmış Naim'in, çok iyi insanlarmış. Eskiciymiş adam, kadın da, zarife, evde de temizliğe gidermiş bulursa. Birkaç kez onu götürmüş yanı sıra, bir büyük yeni evin temizliğini. Adanalı bir pavyoncu ile kaçan seyyarenin yerine klarnetçi Lingo Mustafa'lar bir iki şey bellettikten sonra bunu şarkıcı yapınca biraz soluk almış. Çanakkale'den kardeşinden kaçıp gelmesini de utanır gibi anlatmıştı. Esrar'a alıştırmış şoförler muavinlik yapan oğlanı. Bir de çok ağrına gittiği belliydi burasını söylemek. Güçlükle döküldü ağzından, ibne yapmışlar kardeşini.